Irwin S. Cobb, Balık Adam. Seslendiren Akın Altan. İşin doğrusunu söylemek gerekirse, kalemim Real Food Gölü'nü anlatmak için yeteri kadar kuvvetli değil. Fakat yine de elimden geldiği kadar bu gölün resmini çizmeye çalışacağım. Bu kadar ince eleyip sık dokumakta haksız da değilim. Real Food Gölü hiçbir göle benzemez. Burası düşüncenin dışında bir yerdir. Bu kıta, milyonlarca yıl önce güneşten kopup soğumaya başladığı zaman, real food yoktu. Bu, herhalde tabiattaki en son değişikliklerden biridir. 1811 yılındaki büyük depremde, yeryüzünde birçok değişiklikler olmuştu. Nehirlerin yatakları değişmiş, karalar denize doğru kaymış, denizler karaya çıkmıştı. Bu arada Mississippi Nehri 3 gün ters tarafa akmış ve Ohio'nun güneyinde, Tennessee'de ve özellikle Kentucky'de bataklık araziler meydana çıkmıştı. Buradaki bir zencinin mısır tarlası da büyük bir çukur haline gelmişti. Mısır tarlasından kalma çukur, kısa zamanda bataklık olmuş ve zamanla suları artarak bir göl oluvermişti. Buraya önceleri Nigger Wool Bataklığı, sonraları ise Real Food Gölü adı verilmişti. Real Food, oluştuğu günden beri Esrarlı Göl diye tanınmıştı. Gölün bazı yerde dibi yoktur. Yani o kadar derindir ki daha kimse dibine inememiştir gölün. Bu nedenle bazen Dipsiz Göl adıyla da anılır. Depremde yıkılan serbi ağaçlarının gövde ve dalları boğulmuş bir insan cesedi gibi suyun yüzüne uzanır. Etraftaki yosunlar da güneş ışığı altında parlayınca göl korkunç bir manzaraya bürünür. Gölün bazı yerleri çok sığdır. Hatta bir adamın ancak göğsüne gelecek kadar su vardır. Fakat burada da saz ve yosunlar olduğu için göle girmek, içinde yürümek tehlikelidir. Kenarları da suyu gibi çamurludur. Baharları kahverengi, yazları ise koyu bir bakır rengi olur kıyıları. Kıyıdaki ağaçlar da taşkın sırasında çamurlandığı için devamlı olarak pis ve çirkin bir görünüşü vardır. Etrafta pis kokular saçan yosunlar, devrilip çürümüş ağaçlar, yapraklar pek iç açıcı bir manzara yaratmaz. Kısacası hoş bir manzarası olmayan, pis kokulu, esrar ve korku saçan bir yerdir Real Food. Bütün bunlara karşılık bazı faydaları da vardı gölün. Güneyde bulunan en iyi balık yatağıydı. Ayrıca avlanmaya da çok elverişliydi. Av mevsiminde ördek ve yaban kazları sürüler halinde gelir, gölün etrafında yuva yaparlardı. Geceleri kurbağaların sesleri duyulur ve yaban domuzları su içmek için göl kenarına gelirlerdi. Bunlar avcılar için bulunmaz nimetlerdi. Çeşitli balıklar yaşardı gölde. En dikkati çekenleri de tehlikeli balıklardı. Bunların en ünlüsü, kürek suratlı kedi balığı denilen bir cins köpek balığıydı. Mızrak gibi dikenleri, korkunç gözleri, zehirli kanatları vardı. Göldeki bütün canlılar içinde bir baş belasıydı. 1,5-2 metre olan uzunlukları ve 100 kilo ağırlıklarıyla sadece balıklara değil, insanlara da tehlikeli olurlardı. Bir adamın bacağını ya da kolunu rahatça koparacak kadar da kuvvetliydiler. Dişleri testere gibiydi. Derileri de çok sertti. Üstelik çok da haindiler. Fakat insanlar da onlara karşı haince davranıyor ve neslini kurutmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bunlar üzerine çok hikayeler uydurulmuştu. Hatta bu hikayeler gölün civarından çıkmış, yakındaki şehirlere kadar yayılmıştı. Bu balıklara insan yiyen adı verilmiş ve köpek balığının bir cinsi olduğu ileri sürülmüştü. Fishhead de göl kenarının bir dekoruydu. Fishhead, balık başı. Orası için yaratılmıştı sanki. Doğduğundan beri Real Food'da bir bataklığın ağzında yaşamıştı. Burada bir zenci babayla melez bir anadan doğmuştu. Hikayeye göre, annesi onu doğurmadan önce bir balık görüp korkmuştu. Bu nedenle de Fişet, tıpkı bir balığa benzemişti. Gerçekten Fişet, bir canavarı ya da kabuslardan fırlamış bir yaratığı andırıyordu. Kısa, tıknaz, garip bir insan vücudu vardı. Fakat yüzü bir balıktı sanki. Alnı yok denecek kadar kafası geriye yatıktı. Çenesi de geriye kaymıştı. Burnu, sarı maskenin üstüne oyulmuş bir çift delikten başka bir şey değildi. Ama en kötüsü ağzıydı. Uzun bir yarık, suratında boydan boya uzanıyor, dudak yerine bilek parçası sarkıyordu. Gerçekte bir kedi balığı suratıydı bu. Fişet, büyüdükçe daha çok balığa benzemeye başladı. Sakalları da ağzının iki yanından uzadı. Böylece artık tam bir kedi balığı olmuştu. İsmi doğduğu günden beri Fişet olarak kalmıştı. Kendisini böyle tanıtır ve başka bir isimle çağrıldığı zaman bakmazdı bile. Reelfoot nehrini çok iyi bildiği için buraya gelen avcılara rehberlik eder, böyle geçinirdi. Ancak rehberlik edeceği grupları ya da insanları çok iyi seçerdi. Genellikle kendi kendine yeten bir hayatı vardı. Ufak bir toprak parçasında yetiştirdiği mısır ve gölden avladığı balıkları yiyerek yaşardı. Komşuları da onu pek rahatsız etmez, kendi haline bırakırlardı. Zaten etrafta bir iki tane köy eviyle bir zenci ailesinden başka kimse yoktu. Çoğu ondan korkardı. Kısacası, tam anlamıyla yalnız yaşardı Fişet. İnsan ırkının lanetlediği bir yaratık gibiydi burada. Evi, bataklığın göle uzandığı yerin hemen yanındaydı. 4 millik arazi içindeki tek evdi burası. Yemeğini kapının dışındaki ilkel bir ocakta pişirir, gölün suyunu içer ve balık avlayarak tam anlamıyla vahşi bir hayat sürerdi. Bütün bu yalnızlığına rağmen, gözlerinde devamlı bir şüphe, korku ve heyecan pırıltısı vardı. Tabii suratındaki iki deliğe göz denebilirse. Sabahları gölün kenarında yatıp ağını atar, ayaklarını da ağacın altına bağladığı ipe geçirip saatlerce balık tutardı. Bazen de kayıkla göle açılır ve şansını buralarda denerdi. Fakat ne olursa olsun, güzel bir manzara yaratmazdı Fişet. Reelfoot'un civarında oturanlar onun hakkında bir sürü hikaye uydurmuşlardı. Zenciler de beyazlar da bu hikayelere kendilerini inandırmıştı bir kere. Artık onun yanına bile yaklaşmıyorlardı. Sabah güneş doğmadan önce bir çığlık duyulduğunu ve bu çığlıkla Fişet'in balıkları karaya çağırdığını söylüyorlardı. Mehtaplı gecelerde de Fişet balıklarla birlikte gölde yüzüyor, onlarla dibe dalıyor ve birlikte yemek yiyorlardı. Dediklerine göre bazen de balıklar onun kulübesine geliyor ve orada oturuyorlardı. Bu nedenle hiç kimse Fişet'in kulübesine elini bile dokunduramıyordu. Baxter'lar Fişet'i öldürmeye karar vermişlerdi. Bu yaz günü ölmesi lazımdı. Baxter ailesinden 2 kişi, Jake ve Joel, gizlice bu işi yapacaklardı. Uzun zamandan beri planladıkları bu cinayeti artık gerçekleştireceklerdi. Baxter ailesi bu işi yapmak istemiyordu. Ama uzun zamandan beri damlayan damlalar bardağı taşırmıştı. Ondan nefret ediyorlardı. Fakir insanlardı bunlar. Paraları olduğu zaman viski ve tütünle vakit geçirirler. Paraları olmayınca da mısır ve balıktan yaptıkları içkiyi içerlerdi. İlk olay aylarca önce olmuştu. Bir gün Baxter'lar içkili içkili ağlarını toplamaya gitmişler ve ağlarıyla birinin oynadığını görmüşlerdi. Uzaktan tanıyamadıkları bu yabancının Fişet olduğuna kanaat getirmişlerdi. Sonra bir gün Fişet'in yolunu kesip dövmeye kalkmışlar, fakat sıkı bir dayak yemişlerdi. Ağızları burunları kan çanağına dönmüş, öylece çamurun içinde kala kalmışlardı. Ne demekti bu? Bir zenci, hem de pis balık suratlı bir adam onları dövüyordu. Olamazdı. Bu hareketi hazmedemediler. Onlar beyazdı. İçki içerlerdi. Ama bundan ne çıkardı? Krallar da içki içip sarhoş olmazlar mıydı? Böylece ona savaş açtılar. Her şeyi rahatça planlamışlardı. Güneş batarken onun kulübesinde öldüreceklerdi. Hiçbir delil olmayacak ve kimse bunun farkına varıp onların aleyhine şahitlik edemeyecekti. Kinleri onlara Fişed'in evinin lanetlenmiş olduğunu bile unutturmuştu. Kayıklarına binip gölü geçmeye başladıkları zaman etrafta çıt çıkmıyor, sakin suyun üstünde kayığın hareketinden başka bir kımıltı görülmüyordu. Daha iyi kürek çeken Jake, sol tarafta oturuyor ve ses çıkarmadan küreklere asılıyordu. Daha iyi nişan alan Joel ise, bacaklarının arasındaki tüfekle arkada duruyordu. Günlerce Fişed'i gözlemişler ve bu saatte kıyıda olmadığını anlamışlardı. Fakat her şeye rağmen gözleriyle kıyıyı taramaya devam ediyorlardı. Evin yakınına gelince kayığı bir ağacın kovuğuna çektiler. Burada durup biraz vakit geçirmeleri gerekiyordu. Kayık dışarıdan görünmüyordu. Bunu defalarca denemişler ve kayığı iyice saklamak için bazı yollar bulmuşlardı. Onları gören olmamıştı. İşlerini kısa zamanda yoluna koyabileceklerdi. Jack, güneşin hareketlerine bakmaya başladı. Gölgeler kıyıya vuruyor ve cisimler olduklarından daha büyük görünüyordu. Günün gürültüleri bitmiş, yerini akşamın sesleri almıştı. Sinekler gitmişti. Nöbet, uzun bacaklı sivrisineklerdeydi. Gölün dibinde balıklar görülüyor, kuşlar yuvalarından garip sesler çıkarıyordu. Bir süre sonra Fişed'in sırtındaki torbayla ormanın kenarından yürüdüğü görüldü. Fişed, şöyle bir ortada göründükten sonra kulübenin karanlığına doğru süzüldü ve gözden kayboldu. Artık güneş gözden iyice kaybolmuştu. Kuş sesleri artmış, karanlıkla beraber ortalığa bir hüzün çökmüştü. Fakat iki kardeşin kalbi, biraz sonra dindirecekleri intikam ateşiyle yanıyordu. Joel, hafifçe tüfeğini doğrulttu, elini tetiğin üstünde dolaştırdı. Jake de kayığın sallanmaması için kenardaki kalın bir yosunu tutuyordu. Kısa bir an daha geçti. Artık sona yaklaşmışlardı. Fişed evin kapısından çıktı, suyun kenarına kadar geldi ve tekrar geriye döndü. Ayakları ve başı çıplaktı. Gömleğinin önü açılmış, göğsü dışarı çıkmıştı. Kapının önüne gelince başını kaldırdı, derin bir nefes aldı. İşte o sırada kimsenin göremeyeceğini gördü. Gözü tüfeğin parlayan namlusuna ilişti. Namlunun üstünde de iki göz ışıldıyordu. Bunlar Joel'un heyecandan sulanmış gözleriydi. Bunu görür görmez ağzını sonuna kadar açtı ve gözlerini namludan çekmeden korkunç bir çığlık attı. Bu çığlık, zencilerin onun için uydurdukları hikayelerdeki çığlığa benziyordu. Çığlıkta gölün bütün sesleri vardı. Kurbağaların bağırışı, kedi balıklarının yüzerken çıkardığı ses, kuşların korkunç gece çığlıkları. Hepsi içindeydi. Bu sırada tüfeğin kalın sesi işitildi. Kurşun boğazına gelmişti. Yere düştü. Bacakları titriyor, ağzından garip ırıltılar çıkıyordu. Başını hafifçe kaldırıp kendisini öldürmek isteyen adama baktı. Gözleri açıldı. Ağzından kan gelmeye başladı ve orada öldü Fişed. Ölürken de bir balık gibiydi. Ağzı kapandı. Suya kaydı. Göle girince dibe doğru gitti ve suyun yüzüne hava kabarcıkları çıktı. İki kardeş bunu seyrettiler. Tam kaçmaya hazırlandıkları sırada kayık titremeye başladı. Yerlerinden hareket etmiyorlardı ama kayığın hareketini de engelleyemiyorlardı. Ufak bir sarsıntı kayığı devirmeye yetti. İkisi de suyun içindeydi. Kıyı yakındı. Üstelik ağaçların dalları da yanlarına kadar uzanıyordu. Joel elinde tüfeğiyle ağaca tutundu ve bir elini kardeşine uzattı. İşte bu sırada ayağını kuvvetli bir şey tutmuştu. Kıpırdayamıyordu. Ne ayağını kurtarabiliyor ne de kollarını hareket ettirebiliyordu. Bağırmadı. sadece dudaklarını ısırdı. Elleri ağacın dalına yapışmıştı adeta. Devamlı olarak suyun dibine gidiyordu. Kendini tutamadı. Başı suyun içine girerken parmakları ağacın üstünde dört kanlı çizgi bırakmıştı. Başı tamamen suya girdi. Elleri ve Joel yoktu artık. Jake'in sonu daha gelmemişti. Onun kaderinde kardeşinin ölümünü görüp daha çok acı çekmek vardı. Jake hemen daim üstüne atlayıp bacaklarını yukarı çekti. Böylece aşağıdan gelecek tehlikeden kurtulacağına inanıyordu. Fakat kendisini çok ileri atmış ve göğsü suya çarpmıştı. Suyun üstünde bıyıklı bir balık suratı görüldü. Balığın keskin dişleri Jake'in gömleğine geçti. Jake kaçmak istedi. Kıyıya kadar yüzebileceğini düşündü. Fakat dişler etine geçmişti. Bağırmak için ağzını açtı. Ağzına dolan sular bağırmasını önledi. Zaten bağırsa bile gecenin gürültüsü sesini bastıracaktı. Artık karşı koyamıyordu Jake. O da yavaş yavaş kuvvetini kaybetti ve dibe çöktü. Arkasından hiç hava kabarcığı çıkmadı. Ertesi sabah kıyıda yan yana üç ceset vardı. Fişedin vücudunda boynuyla göğsünün birleştiği yerdeki kurşun yarasından başka bir şey yoktu. Fakat Joel'la Jake'in vücutları o hale gelmişti ki, hangisinin Jake, hangisinin Joel olduğu anlaşılamıyordu. Reelfoot'un kenarında oturanlar, onları aynı çukura gömdüler. Son.